Ayrım 17. Mavi Ufuklar. Wilbur Smith. Sayfa 159. Takip edilmek onları durmaksızın ilerlemek zorunda bırakıyordu. Bakkatın bile daha önce ayak basmadığı vahşi topraklardaydılar. İki kez av hayvanına rastladılar. İlk seferinde 4 antilop ufka doğru ilerliyordu. İkincisinde ise 50 karacadan oluşan bir sürü çıkmıştı karşılarına. Ama onları avlamak üzere yollarından ayrıldıkları takdirde Kaiser ve adamları arayı kapatabilirler ve avladıkları hayvanı parçalara ayıramadan onlara yetişirlerdi. Bu riski göze alamadılar. Katırlardan birini vurdukları takdirde yine aynı durum söz konusu olacaktı. Yiyecekleri tükenmek üzereydi ama yola devam etmekten başka çareleri yoktu. Jim'in bir avuç kahve çekirdeği kalmıştı. Zama ile Louisa'nın ilerleme hızı zamanla düştü ve Jim'le Bakkat bir süre sonra onlara yetişti. Kaiser ve adamları hala peşlerindeydi. Jim ve küçük kafilesi için takipçileriyle aralarındaki mesafeyi koruyarak ilerlemek artık daha da zorlaşmıştı. Kamp ateşi üzerinde pişirilen taze at eti, Kaiser ve adamlarının enerji ve azimlerini tazelemiş gibiydi. Louisa ise gücünün son demlerini tüketiyordu. Kovalamaca başlamadan önce kendisini mahkum gemisinin etkilerinden tamamen kurtaramamıştı. Tekrar yeterli beslenemeyince dayanma sınırına iyice yaklaşmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi takibe başka avcılar da katılmış, Jim'in endişeleri katlanmıştı. Gün içinde yakacak odun toplamaya bile vakit ayıramadıkları için üşümüş ve aç bir halde uyumaya çalışırlar. Kaiser ve adamlarının her an üstlerine atılabileceğinden korkarak yatarlarken korkunç bir sesle irkilmişlerdi. Louisa çığlığına engel olamadı. ''Nedir bu?'' Jim kürkten yapılmış örtüsünün altından fırlayıp onun yanına gitti. Bir kolunu omuzlarına doladı. Louisa öylesine korkmuştu ki dokunuşundan kaçmadı. Ses tekrar duyuldu. Giderek yükselip karanlık dağları gök gürültüsü gibi inleten kükreyişlerdi. ''Nedir bu?'' diye sordu Louisa titreyen bir sesle. ''Aslanlar'' dedi Jim. Onu kandırmaya çalışmanın bir anlamı yoktu. Bunun yerine dikkatini dağıtmayı denedi. En cesur adamlar bile üç durumda bir aslanı görünce korkmaktan kendilerini alamazlar. Avını ilk görüşünde, kükreyişini ilk duyuşunda ve onunla ilk yüz yüze gelişinde. ''Bir seferi bana yeter de artar bile'' dedi Louisa ve sesi titremesine rağmen hafifçe gülmeyi başardı. Kızın gösterdiği cesaret üzerine Jim'in göğsü gururla kabardı. Kolunu yavaşça indirdi, Louisa'nın huzursuzca kıpırdandığını hissetmişti. Bir erkeğin dokunuşuna hala katlanamıyordu. ''Atların peşindeler'' dedi ona. ''Şansımız yaver giderse bizimkiler yerine Kaiser'ın hayvanlarının peşine düşerler.'' Birkaç dakika sonra duaları kabul olmuş gibi düşmanın kamp kurduğu vadiden gelen tüfek sesleri duydular. ''Aslanlar bizim tarafımızda galiba.'' Louisa bu kez biraz rahatlamış bir ifadeyle güldü. Gece boyu aralıklarla tüfek sesleri duyulmaya devam etti. ''Aslanlar Kaiser'ın kampını taciz ediyor'' dedi Jim. ''Şansımız varsa bu gece atlardan birkaçını öldürürler.'' Jim şafak vakti tekrar yola koyulmadan önce dürbünüyle düşman kampını inceledi ve atlardan hiçbirini kaybetmemiş olduklarını gördü. ''Ne yazık ki geceyi kayıpsız atlatmışlar'' dedi Louisa'ya. ''Öyleyse bu gece başaramayacaklarını umalım.'' Geçirdikleri en zorlu gün oldu. Öğleden sonra kuzeybatıdan gelerek üstlerine çöken fırtına yüzünden iliklerine kadar ıslanıp üşüdüler. Fırtına gün batımından hemen önce dindi. Geriye dönüp baktıklarında düşmanın kararlı bir şekilde ilerlediğini ve bir fersahtan az bir mesafede olduğunu gördüler. Jim hava karardıktan sonra da ilerlemeye karar verdi. Karanlıkta çamurlu zemin üzerinde yağmurla kabarmış derecikler arasında ilerlemek çok tehlikeli ve zorlu bir mücadeleydi. Jim bu şekilde uzun süre dayanamayacaklarını biliyordu. Sonunda mola verdiklerinde Louisa neredeyse asil yüreğin sırtından düşecekti. Jim nemli bir örtüyü kızın omuzlarına sardı ve sahip oldukları son et parçasını verdi. ''Siz yiyin, ben aç değilim.'' diye itiraz etti Louisa. ''Ye!'' diye emretti Jim. ''Kahramanlık etmenin sırası değil.'' Louisa birkaç lokmadan sonra bitkinlikten uyuyakaldı. Jim oturup dinlenen Bakkat'la zamanın yanına gitti. ''Artık sonuna geldik'' dedi ciddi bir ifadeyle. ''Ya bu gece yapacağız ya da hiç. Bütün atlarını ele geçirmek zorundayız.'' Bütün gün bunu planlamışlardı ama başarılı olmaları ihtimali çok zayıftı. Cesur bir ifade takınmaya çalışan Jim imkansızı deneyeceklerinin farkındaydı. Sadece Bakkat her an tetikte olan Ziya'yı atlatıp fark edilmeden düşman kampına girmeyi başarabilirdi. Ama o da tek başına 18 atı çözüp getiremezdi. Bir iki tane olabilir dedicim ama 18'i birden imkansız. Hepsini almalıyız dedi Bakkat, gökyüzüne baktı. Uzaklaşmakta olan yağmur bulutlarının arasından orak şeklinde bir ay görünüyordu. İşimizi görecek kadar ışık var. Bakkat atların yanına fark edilmeden gidip topuk girişlerini keserek onları işe yaramaz hale getirebilir dedi Zama. Cim huzursuzca kıpırdandı. Bir atı sakatlama fikri hiç hoş değildi. Denediği ilk hayvan öyle bir yaygara koparır ki bütün kamp ahalisi bir anda Bakkat'ın başına çöker. Hayır, bu işe yaramaz. O sırada Bakkat aniden ayağa fırladı ve havayı kokladı. Atları tutun diye bağırdı. Çabuk, aslanlar burada. Zama asil yüreğin yanına koştu ve yularını tuttu. Bakkat katırların yanına koştu. İki safkandan daha sakin davranacaklardı. Cim ucu ucuna yetişebildi. Aygır korkuyla şaha kalkıp tiz bir sesle kişnerken ateş topunun başını tuttu. Ayakları yerden kesilmişti ama o sırada bir kolunu atın boynuna dolamayı başarmıştı. Sakin ol güzelim, ha, yavaş yavaş. Ateş topu biraz olsun sakinleşmişti ama hala toprağı eşeliyor, kaçmak için fırsat kolluyordu. Cim Bakkat'a seslendi. Neler oluyor, neden böyle yapıyorlar? Aslan yüzünden diye soludu Bakkat. Kokuşmuş iblis. Rüzgarı arkasına almış ve atlar kokusunu alsın diye işemiş. Dişi aslan kokuyu alıp kaçan hayvanları avlamak için diğer yönde pusuda bekliyordur. Ulu tanrım diye bağırdı Cim. Kokuyu ben bile alabiliyorum. Bir erkek kedinin sidiğinden bile kötü keskin bir kokuydu ve genzini yakıyordu. Ateş topu tekrar şaha kalktı. Koku hayvanı çıldırtıyordu. Kontrol edilemez bir haldeydi. Cim bu kez onu tutamayacağını biliyordu. Kollarını aygırın boynuna sıkıca dolamıştı ama ayakları yere değmiyor sayılırdı. Ateş topu Cim'i yanında sürükleyerek dört nala koşmaya başladı. Dişi aslına dikkat et diye bağırdı Bakkat arkalarından, sizi bekliyor. Ateş topunun nalları kayalık arazide gök gürültüsüne benzer sesler çıkarıyordu. Cim omuzları çıkacakmış gibi hissetti. Bırak gitsin Soma'ya, onu durduramazsın diye haykırdı Bakkat. Dişi aslan seni de öldürür. Cim bedenini öne doğru savurdu ve ayakları yere değince yerden de destek alarak tüm gücüyle kendini ateş topunun üzerine doğru çekti. Koşan hayvanın üzerinde dengesini kolayca bularak Kaiser'ın piştovunu çekti ve tek bir hareketle orozu kaldırdı. ''Sağında Somoya!'' Bakkat'ın sesi giderek zayıflıyordu ama Cim yaptığı uyarıyı anladı. Dişi aslan pusu kurduğu yerden fırlayıp sağ tarafından ona doğru atıldı. Cılız ay ışığı altında rengi çok solgundu. Çok korkunç, sessiz ve iri bir yaratıktı. Cim piştovu doğrultup öne doğru eğildi. Ateş topunu dizlerinin baskısıyla yönlendirmeye çalışıyordu. Ama at çıldırmış gibiydi. Ona dikkat edecek halde değildi. Cim dişi aslanın hızla önlerine geçtiğini ve çökerek sıçramaya hazırlandığını gördü. Aslan fazla beklemedi ve ani bir hamleyle dosdoğru Cim'in üzerine atladı. Nişan alacak zaman yoktu. Cim içgüdüsel olarak namluyu hayvanın suratına doğrulttu. O kadar yakınındaydı ki üzerine doğru uzanmış keskin pençelerini görebiliyordu. Açılmış ağzı tüyler ürpertici kara bir delik gibiydi. Dişleri ay ışığında porselen gibi parlıyordu. Kükrediğinde leş kokulu sıcak nefesi Cim'in yüzünü yaladı. Dirseğini kilitleyerek piştovu ateşledi ve çıkan ani ışık gözlerini bir anlığına kör etti. Aslanın bedeni tüm ağırlığıyla onlara çarptı. Bu ağırlıkla ateş topu bile hafifçe sendeledi ama kendini çabucak toparladı ve dört nala koşmaya devam etti. Cim aslanın pençelerinin çizmesini yırttığını hissetti ama keskin tırnaklar etini yarmadı. Dev ceset kayıp yere düştü ve boş bir çuval gibi yığıldı. Cim'in saldırıdan hiç yara almadan kurtulduğunu fark etmesi birkaç saniye aldı. Sonraki ilk düşüncesi ise ateş topu oldu. Ona eğilip atın boynuna şefkatle sarıldı. Geçti artık canım, ha? Aferin sana oğlum. Cim'in sesini dinleyen ateş topunun kulakları geriye doğru yattı. Yavaşlamaya başladı ve sonunda yürüme hızına düştü. Cim onu tekrar tepeden yukarı yöneltti. Ama hayvan aslanın kanının kokusunu alır almaz tekrar huysuzlanmaya, başını sinirli bir şekilde savurmaya başladı. Dişi aslan öldü dedi Bakkat karanlığın içinden. Onu ağzından vurdun. Erkeği nerede diye bağırdı Cim. Aslanın ona cevap verirmiş gibi dalın zirvesine yakın bir noktada kükrediğini duydular. Aralarında 1,5 kilometre kadar bir mesafe vardı. Artık işine yaramadığı için eşini terk etti dedi Bakkat küçümseyerek. Korkak, hırsız iblis. Ateş topunu dişi aslanın cesedinin yanında duran Bakkat'a doğru ilerletmek çok güç oldu. Hala huzursuzdu. Daha önce hiç bu kadar korktuğunu görmemiştim dedi Jim atına bakarak. Bir aslanın idrarının veya kanının kokusunu alan hiçbir hayvan sakin kalamaz dedi Bakkat. Sonra aynı anda heyecanla bağırdılar. İşte bu, çözümü bulduk. Düşman kampına bakan sırta vardıklarında saat gece yarısını epey geçmişti. Yaktıkları ateş sönmeye yüz tutmuştu ama ortalığı nöbetçilerin uyanık olduğunu görmeye yetecek kadar aydınlatıyordu. Sadece doğudan hafif bir esinti dedicim. Ateş topunun başını tutarak hayvanı sakinleştirmeye çalıştı. Aygır hala korkuyla ter döküyor ve titriyordu. Jim'in sesi ve dokunuşu bile onu sakinleştiremiyordu. Çektiği ceset ne zaman öne doğru kaysa gözlerinin akları ay ışığında parlayana dek deviriyor, başını sertçe savuruyordu. ''Altında kalmalıyız.'' diye mırıldandı Bakkat. ''Diğer atlar biz hazır olmadan kokuyu almamalı.'' Ateş topunun nal seslerini boğmak için ayaklarına ve üzerindeki metal aksama deri parçaları sarmışlardı. Düşman kampının batısından dolaşarak bir yay çizerlerken Bakkat önden gidiyor, yolun açık olup olmadığını kontrol ediyordu. ''Ziya'nın bile bazen uyuması gerek.'' diye fısıldadı Jim ama bunu pek de inanarak söylememişti. Yavaşça yaklaştılar. Artık düşman kampından yarım tüfek menzili uzaktaydılar. ''Bana bıçağını ver Somoyo.'' diye fısıldadı Bakkat. ''Benimkinden daha keskin.'' ''Kaybedersen karşılığında her iki kulağını da alırım.'' diye mırıldanarak bıçağı uzattı Jim. ''İşaretimi bekle.'' Bakkat havaya karışırcasına bir anda gözden kayboldu. Jim ateş topunun hemen yanı başına durdu ve çok yakında duran diğer atların kokusunu alıp gürültü yapmaması için hayvanın burun deliklerini kapadı. Bakkat bir hayalet gibi ateşe yaklaştı. Ziya'yı görünce kalbi duracak gibi oldu. Düşmanı battaniyesini omuzlarına sarmış, ikinci ateşin başında oturuyordu. Bakkat rakibinin gözlerinin kapalı olduğunu gördü. Başı da önüne düşmüştü. Somoya haklıydı. Bakkat kendi kendine gülümsedi. Ziya gerçekten de bazen uyuyordu. Bakkat yine de ondan mümkün olduğunca uzak durmaya gayret etti ve atların olduğu bölümü gözleyen onbaşı Richter'in dokunabileceği kadar yakınından dalga geçercesine süzüldü. Karşısına çıkan ilk hayvan Kaiser'ın kır atı oldu. Bakkat hayvana yaklaşırken boğazının derinliklerinden sakinleştirici etkisi olan bir mırıltı çıkarıyordu. At başını hafifçe kaldırdı ve kulaklarını oynattı ama hiç ses çıkarmadı. Bakkat hayvanın yularını birkaç bıçak darbesiyle ufak bir gerilimde kopacak hale getirdi ve mırıltısına devam ederek bir sonraki ata yöneldi. Onbaşı Richter'in arkasında öksürüp balgam çıkararak tükürdüğünü duyduğu sırada işin yarısını halletmişti. Hemen yere çöktü ve kıpırtısızca bekledi. Richter atların yanına geldi ve kır atın başında duraksadı ama karanlıkta yuların incelmiş olduğunu fark etmedi. Sonra biraz daha ilerledi. Neredeyse Bakkat'ın üzerine basacaktı. At sırasının sonuna ulaştığında pantolonunun önünü açtı ve toprağa gürültüyle işedi. Geri dönerken bir atın karnının altına saklanmış olan Bakkat'ın bulunduğu yere bakmadı bile. Richter ateşin başındaki yerine döndü ve ona homurdanarak cevap veren Ziya'ya bir şeyler söyledi. Bakkat tekrar harekete geçmeden önce iyice yerleşip rahatlamaları için birkaç dakika bekledi. Sonra diğer atlara yöneldi ve işine bıraktığı yerden devam etti. Jim Bakkat'ın bir gece kuşu gibi öttüğünü duyup işareti aldı. Bakkat taklidi öylesine ustaca yapmıştı ki Jim gerçek bir kuşun ötüşünü duyup yanlış zamanda harekete geçmiş olmaktan korktu. Artık geri dönüş yok. Ateş topunun sırtına atladı. Zaten huzursuz olan aygır Jim'in topuklarının baskısını hisseder hissetmez öne atıldı. İç organlarının yarısı dışarı dökülmüş leş peşinden sürükleniyor, ateş topu buna artık tahammül edemiyordu. Uyumakta olan kampa tüm hızıyla daldı. Jim ise uluyor, maymun gibi sesler çıkarıyor ve şapkasını başının üzerinde sallıyordu. Bakkat karanlığın içinden fırlayarak cüssesinden beklenmeyecek gürlükte bir sesle kükremeye başladı. Aslanı mükemmel bir şekilde taklit ediyordu. Onbaşı Richter uyku sersemi ayağa fırladı ve önünden hızla geçen Jim'e ateş etti. Ateş topunu ıskalamış ama yan yana dizilmiş atlardan birini vurmuş, hayvanın ön bacaklarından birini parçalamıştı. Hayvan acıyla tiz bir ses çıkardı ve incelmiş yularını kopararak yere yığıldı. Sağlam bacakları havaya tekmeler savuruyordu. Diğer adamlar çıkan gürültüyle uyanmış tüfeklerine sarılmıştı. Panik bulaşıcıydı, haykırarak hayali aslanlara gelişi güzel ateş etmeye başladılar. ''Courtney piçi bu!'' diye bağırdı Kaiser. ''İşte orada, vurun onu, kaçmasına izin vermeyin.'' Atlar, bağırışlar, haykırışlar, kükremeler, tüfek sesleri arasında kalmıştı. Aslanın kanının ve bağırsaklarının korkunç kokusu bardağı taşıran son damla oldu. Önceki gece aslanlar sürekli etraflarında dolaşıp saldırmak için fırsat kollamışlardı ve anısı hala tazeydi. Daha fazlasına tahammül edemediler, dehşetle şaha kalkmaya, çifteler atmaya ve kişnemeye başladılar. İnceltilmiş yularlar birbiri ardına koptu ve atlar serbest kaldı. Sürü halinde koşarak kamptan uzaklaşmaya başladılar. Ateş topu ile Jim hemen arkalarındaydı. Bakkat gölgeler arasından fırladı ve üzengi kayışlarından birini yakaladı. Ateş topu onun yanında taşırken Bakkat hala aç bir aslan gibi kükremeye devam ediyordu. Kaiser ile adamları kaldırdıkları toz bulutu içinde koşuyorlar, öfkeyle bağırıp tüfeklerini doldurabildikleri kadar hızlı ateşliyorlardı. ''Durdurun şunları!'' diye uludu Kaiser. ''Atları aldılar, durdurun!'' Büyükçe bir taşa takılıp dizüstü kapaklandı. Soluk almakta güçlük çekiyor, kalbi patlayacakmış gibi çarpıyordu. Gözden kaybolmak üzere olan sürünün ardından baktı ve içinde bulundukları durumun ciddiyeti suratına bir tokat gibi çarptı. Medeniyetten en az 10 günlük yürüyüş mesafesinde bu engebeli dağ arazisinde kalmışlardı. Erzakları da iyice tükenmişti. ''Aşağılık herif!'' diye bağırdı. ''Seni elime geçireceğim Jim Courtney!'' Dar ağacında sallandığını, göz yuvalarında kurtçukların kaynaştığını görene dek bana rahat yüzü yok. Tüm kutsal varlıklar üzerine and içerim ve Tanrı da şahidimdir. Kaçan atlar bir arada koşmaya devam ediyorlar, Jim de onları güdüyordu. Sürükledikleri aslan leşinin bağlı olduğu ipi kesti ve hayvanın cesedini artlarında bıraktı. Korkunç kokulu yükünden kurtulduğuna memnun olan ateş topu hemen sakinleşti. Dört nala koşan sürü 2 kilometre içinde yavaşlayarak eşkin gitmeye başladı. Ama Jim iyice yavaşlamalarına izin vermedi. Aradan 1 saate yakın bir süre geçtiğinde adamların silahlarını taşıyarak yaya halde onlara yetişip önlerine geçemeyeceklerinden iyice emin oldu. Atları yola saatlerce devam edebilecekleri şekilde iyice yavaşlattı. Jim Kaiser'ın kampına yapacakları saldırıdan önce Zama ile Louisa'yı asil yürek ve katırlarla birlikte önden göndermiş, kamptan mümkün olduğunca uzaklaşmalarını istemişti. Saatler önce yola çıkmış olmalarına rağmen Jim onları gün doğumundan 1 saat sonra yakaladı. Buluşmaları duygu yüklüydü. ''Gece tüfek sesleri duyduk'' dedi Louisa ona. ''En kötüsünü düşünüp korktuk ve sizin için dua ettik. Az önce arkamızdan seslendiğini duyana dek hiç durmadan dua ettim.'' ''O halde bana yardım eden o olmuş kirpicik. Duaların çok etkili olmalı.'' Sırıtmasına rağmen Jim'in içi onu asil yüreğin sırtından çekip alarak sıkıca sarılma ve her türlü kötülükten koruma isteğiyle yanıyordu. Öylesine zayıf, solgun ve bitkin görünüyordu ki. Ateş topunun sırtından indi. ''Bir ateş yak Zama'' diye buyurdu. ''Biraz ısınıp dinlenelim. Yiyecekleri son lokmasına kadar yiyip kahvenin son fincanını içtikten sonra saatlerce uyuyacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın.'' Bir kahkaha attı. ''Kaiser şimdi kös kös koloniye dönüyordur. O konu hakkında endişelenmemize gerek kalmadı. En azından bir süre için.'' Jim bu kez Louisa'nın kahveyi reddetmesine izin vermedi. Genç kadın acımsı sıvıdan ilk yudumu aldıktan sonra aldığı zevki daha fazla inkar edemedi ve kahvenin geri kalanını minnetle içti. Uyarıcı sıvı onu neredeyse hemen o anda canlandırmıştı. Titremesi durdu ve yanaklarına biraz olsun renk geldi. Jim'in soğuk esprilerine birkaç kez gülümsedi bile. Jim kupaları boşaldıkça sıcak suyla dolduruyordu. Kahve her fincanda bir öncekinden hafif oluyordu. Ama işe yaramış, Jim'in bulaşıcı coşku ve neşesini geri getirmişti. Louisa'ya Kaiser'ın sürpriz baskına nasıl tepki verdiğini anlattı ve tehditler savurup kılıcını havada sallayarak yalın ayak peşinden koşarken karanlıkta kendi ayağına takılıp düşüşünü taklit etti. Louisa gözlerinden yaşlar gelene dek güldü. Jim ve Zama ele geçirdikleri atları incelediler. Yaptıkları uzun ve zorlu yolculuğa rağmen oldukça iyi durumdaydılar. Kaiser'ın kır beygiri sürünün en iyisiydi. Kaiser ona Zane ismini vermişti ama Jim bu ismi kırağı diye çevirdi. Artık yedek binekleri olduğu için Gariep'teki randevuya hızla gidebilirlerdi. Ama Kaiser'ın kendilerine yetişemeyeceğini bilen Jim önce hayvanları bir güzel dinlendirdi ve karınlarını doyurmalarına izin verdi. Louisa bu fırsattan istifade battaniyesinin altına kıvrılıp güzel bir uyku çekti. Öyle hareketsiz yatıyordu ki Jim endişelendi. Kızın nefes aldığından emin olmak için battaniyenin bir köşesini usulca kaldırdı. Jim o sabah Zama ile Louisa'ya yetişmelerinden hemen önce vadinin üst bölümlerinde otlanan 4-5 antilopluk ufak bir sürü görmüştü. Kırağıyı eğerledi. Bakkatta ele geçirdikleri bir diğer ata eğersiz binmişti. Zama'yı uyumakta olan Louisa'yı koruması için kampta bırakmış, sürüyü gördükleri yere doğru gidiyorlardı. Vardıklarında sürünün orada olmadığını gördüler. Ama Jim fazla uzaklaşmış olamayacaklarını biliyordu. Atları dizlerini yularla bağlayarak otlamaya bıraktılar ve yamacı tırmandılar. Bakkat hayvanların izini zirvenin hemen altında buldu ve hızlı bir şekilde inceledi. Jim de kayalık arazide Bakkat'ın hemen peşinden yürüyordu. Sürüyü sırtın diğer yanında onları soğuk rüzgardan koruyan iri kayaların ardındaki kuytuda baharın taze otlarının tadını çıkarır buldular. Bakkat'la Jim sürüye sürünerek yaklaştılar. Jim'in tüfeği dirseklerinin iç kısmında yatay halde duruyordu. Aralarındaki mesafe 70 adıma düştüğünde Jim hayvanları ürkütmeden daha fazla yaklaşamayacaklarını anladı. Halinden memnun bir şekilde geviş getiren, ona arkası dönük etine dolgun bir dişiyi gözüne kestirdi. Tüfeğin 100 adımdan sağa 8 santim kayma yaptığını biliyordu. Dirseklerini dizlerinin üzerine dayayarak destekledi ve hedefinden bir baş parmak genişliği mesafesinde uzaklaştı. Atış hayvanın tam ense köküne isabet etmişti. Taze bir kavunun taş bir zemine düşmesindekine benzer bir ses duyuldu. Hayvan yere yığılıverdi. Sürünün geri kalanı şimşek gibi kaçmıştı. Hayvanın derisini yüzüp iç organlarını çıkardılar. Çalışırken bir yandan da çiğ karaciğerle kendilerine ziyafet çekiyorlardı. Deriyi, başı ve bağırsakları geride bırakarak eti atların bulunduğu yere taşıdılar. Hayvanın cesedini kırağıya yüklediklerinde Bakkat etten şeritler kesip yiyecek heybesine doldurdu ve ayrıldılar. Jim'in dürbününü yanına alarak Kaiser ve adamlarının durumunu kontrol etmeye gitmişti. Jim adamların takipten vazgeçtiklerinden emin olmak istiyordu. Atlarını kaybetmişlerdi ve koloniye dönmek için yürümekten başka çareleri kalmamıştı. Ama Jim Kaiser'a güvenemiyordu. Albay ondan beklendiği gibi davranmayabilirdi. Doğrusu adamın inadına ve nefretinin gücüne saygı duymaya başlamıştı. Louisa ile Zama'yı bıraktığı yere döndüğünde vakit öğleyi geçmişti ve kız hala uyuyordu. Ateş üzerinde kızaran taze antilop etinin kokusuyla uyandı. Jim eski kahve çekirdeklerini kullanarak birer kupa daha sulu kahve yapmayı başardı. Ve Louisa açıkça görülen bir iştahla yemeğini yedi. Akşamüstü güneş kırmızıya boyadığı dağların zirvesinin gerisinde kaybolurken Bakkat kampa geri döndü. ''Onları dün gece saldırdığımız yerin 8 kilometre ötesinde buldum.'' dedi Jim'e. ''Takipten vazgeçmişler. Sırtlarında taşıyamayacakları bütün malzemeleri ve eşyaları geride bırakmışlar. Yakmak için bile zaman harcamamışlar. Kullanabileceğini düşündüğüm ne varsa getirdim.'' Zama ganimeti indirmesine yardım ederken Jim sordu. ''Hangi yöne gidiyorlar?'' Ziya onları umduğun gibi tekrar batıya, doğruca koloniye doğru götürüyor. Ama çok yavaş ilerliyorlar. Beyaz adamların çoğu acı çekiyor. Çizmeleri yürümekten ziyade at binmeye uygun. Şişko albay şimdiden topallamaya başlamış, bir değnek yardımıyla yürüyor. Fazla uzun dayanacağı benzemiyor. Koloniye de kadar daha 10 günlük yolları var. Tamamlayabileceğini sanmam. Jim'e baktı. Onu öldürmek istemediğini söylemiştin. Belki adamın icabına senin yerine dağlar bakar. Jim başını iki yana salladı. Stephanus Kaiser aptal değildir. Koloniden yeni atlar getirmesi için Ziya'yı önden yollayacaktır. Belki yağlarından biraz erir ama ölmez diye fikrini belirtti. Hissetmediği bir özgüvenle. İçinden sessizce ekledi ya da en azından ben öyle umuyorum. Kaiser'ın ölmesini ve suçun ailesinin üzerine kalmasını istemiyordu. Haftalar sonra ilk kez peşlerindeki takipçilerle aralarındaki mesafenin kapanmaması için kaçmak zorunda olmadan uyudular. Bakkat Kaiser'ın geride bıraktığı heybelerden birinde küçük bir torba un ve bir şişe şarap bulmuştu. Louisa kömür ateşi üzerinde ekmek ve antilop etiyle karaciğerinden kebaplar pişirdi. Hepsini Kaiser'ın şarabı eşliğinde keyifle midelerine indirdiler. Alkol San halkı için çok etkili bir maddeydi. Dut gibi sarhoş olan Bakkat kıkırdayarak ayağa kalkmaya çalıştığında neredeyse ateşin içine düşecekti. Önceki gün fırtına sırasında sırılsıklam ıslanan kürk örtüler iyice kurumuştu. Kamp ateşini beslemek için kucaklar dolusu sedir ağacı dalı topladılar ve uzun süre sonra ilk kez deliksiz uyumanın keyfini yaşadılar. Ertesi sabah erkenden atlara binip buluşma noktasına doğru yollarına devam ettiler. Hepsi de iyice dinlenmiş, karnını doyurmuş ve enerji toplamıştı. Kendini iyi hissetmeyen bir kişi vardı. Bakkat, önceki gece içtiği 3 yudum şarabın ceremesini çekiyordu. "Zehirlendim," diye mırıldandı. "Öleceğim." "Hayır, ölmeyeceksin," diye güvence verdi Jim kendinden emin bir sesle. "Ataların senin gibi bir maskarayı yanlarına almazlar." 17. ayrımın sonu. Sayfa 170.